Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, inamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, geçmişimizde bize yön veren, geleceğimizde de yön verecek olan kavramlara kültür gözüyle, irfan gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükürler olsun, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, bizler deyiz. Bugün sıcak bir gündem, sıcak bir kavrama değinelim istiyoruz ama kavramlara daha doğrusu. Geçen programı bitirirken, bir önceki programı bitirirken sizin geçen hafta Medine'den yapmış olduğunuz programı dinlemiş olduk, izlemiş olduk. Ondan sonraki programda da şunu yapmış olduk. Kudüs, bizim kanayan yaramız. Hani güncel bir ifadeyle kırmızı çizgimiz. O kırmızı çizgiden artık kan akmaya başlamış oldu. Artık insanlar, her gün çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Haliyle Müslümanlar arasında da çok rigid propagandalar, ondan sonra protestolar, eylemler, ondan sonra boykotlar başlamış oldu. Bazı kısım bu boykotlar zaten yüzyıllardan beri var diyor, yıllardan beri var, hiçbir işe yaramıyor diyor. Bazı kısım bunu da yapmazsak o zaman biz yarın kıyamet gününde ne hesap vereceğiz diyorlar. Bazı kısım işte bu Yahudiler hep mi böyledi, tarihten beri mi böyledi diyorlar. Bazıları Yahudilik ayrı, işte misyonerlik ayrı, Siyonistlik ayrı diye bir karmaşalık var. Biz bu anlamda Medine'ye gitmiştiniz. Ben Medeniliği konuşalım deyince aslında Medine döneminde de aslında Yahudilerin bazı yaptıkları var. Fakat siz hem Yahudiliğe hem Siyonistliğe kavramsal açıdan bir bakalım demiştiniz. Bu programda onu yapalım inşallah. Buyurun.
Teşekkür ederiz. Tamam. Böyle perspektifi çok geniş tuttun.
Evet.
30 dakikada nasıl bunları toparlayacağız? Evet. Biraz zor.
Yapmadık değil. Bence daha önce yaptık bunu. Evet.
Şöyle yapalım. Önce Medine'den başlayalım. Şimdi Medine'deki Yahudiler nereden geldi? Medine'deki Yahudiler birinci sürgünde dağıtılan Yahudiler. Kenan ili denen, işte bugün Arzu Mevut dedikleri noktada da işte Nil'den Fırat'a dedikleri o tahmini bir coğrafya orası. Kenan ili denen bölgede yaşayan bir topluluk. Hepsi tabii Sami dil grubunun toplulukları. Yani Araplar, Yahudiler, Süryani vesaire. Bunlar böyle çok dilleri de birbirine çok yakın. Aynı kökten geliyor daha doğrusu. Akat vesaire hepsi böyle çok aynı coğrafyanın insanları. Birinci sürgünde aşağı doğru Medine'ye doğru gelmiş ve orada o civarda şehrin içinde ve civarında yerleşmiş kabileler. Bizim tarihi olarak bildiğimiz Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kaynuka 3 tane bilinen yani ele gelebilecek büyük kabile var. Yani o civarda yerleşmiş ve dil olarak da zaten Arapça konuşuyorlar. Bizim bugünkü İbranice sonradan toplanmış bir, yani sonradan üretilmiş bir dil. Esasında daha önce şey
Tevrat yapmıştım. Tevrat dili olarak
gibi, evet, yani işte o günkü eski İbranice'nin bugüne uyarlanmış bir hali. Yeni bunu konuşmaya başladılar. Daha önce hep bunu şey yaparım, çok az kimsenin bildiği bir dil. Normalde Yahudiler, Yahudi topluluklar bu dili konuşmuyorlar. Avrupalılar Yiddiş dedikleri bir dil konuşuyorlar. Almanca karması. Akdeniz Yahudileri Ladino dedikleri İspanyol karması bir dil konuşuyorlar. Mizrahiler, yani Orta Doğu ve İran Yahudileri
Arapça konuşuyorlar.
Yerel dil neyse genellikle onu konuşuyorlar, Arapça ve yerel dil. Falaşyalar hakeza. Yani günlük dil olarak bölgedeki dil neyse onu konuşuyorlar. Karaimler var. İşte bizim kuzeydeki Yahudiler, onların bir kısmı Yidiş konuşuyor, bir kısmı bölge dili konuşuyorlar. Bu zaten bu sonradan oluşmuş bir şey. Ama geçmişte, tarihte genellikle Arapça konuşan. Çünkü o günkü Arapçada Arami vesaire hepsi aynı kökten geliyor. Çok benzer bir şeyler. Tabii şöyle bir özellikleri var bir kere Yahudi topluluğun. Zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de de diğer kutsal kitaplardan da anlıyoruz. Uyanık ve beceriklilik. Bu uyanık ve becerikli bir süre sonra haddi aşmaya gidiyor.
Maalesef.
Evet, yani onun için de hep zaten tokat demişler. Evet, evet. Başlarına bir işler gelmiş. Ve peygamberlerle de kavga etmişler.
Evet. Yani
kendilerine gelen peygamberlerle de kavga etmişler. Bu uyanıklık Yahudi toplumunu hep yormuş. Tarihte sürekli bir de arkadan bir hesap çevirme işleri var. Kendi bölgelerinde iki tane sürgünleri var. Bir tanesi işte o Medine.
Büyük sürgün.
Evet. Şehir hayatına da orada alışıyor esasında kısmen. Ama daha önce bir şehirlik yok. Bu iki sürgünden sonra çok geziyorlar. İşte Hazara Karayim kuzeye giden Yahudilerin kurduğu devlet var. Musevi inancına göre. Ve zamanla inananlarla bu topluluklar sanki bir ortaklaşa olunca bir süre sonra Allah'ın özel kulları fikri geliyor. Esas sorunlu alan bu.
Evet.
Yani din, mesela Yahudilik ırkla din, yani sosyolojiyle teoloji birleşmiş durumda. Malum aidiyet, ırk, evet, etnik köken sosyolojik bir kavram. Teoloji ile ikisinin birleştiği yer Yahudiliktir. Mesela Yahudilikte Musevilikte bir tebliğ diye bir şey yoktur. Kimseye tebliğ gerek yok çünkü etmezler. Gerek yoktur. Sonra kendi içlerinden zaman içerisinde Hristiyanlar olan birlikteliklerinden Yehova şahitleri gibi böyle değişik şeyler çıkmış. Ne Hristiyan ne Yahudi, böyle iki arada ilginç yapılar çıkmış. Ancak toplamda baktığınızda Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur.
Öyle bir anlayış var.
Evet. Evet. Öyle bir anlayış var. Bu da esasında üstün ırk ve üstün insan veya Allah'ın has kulu. Daha teolojik olarak tarif ederiz. Allah'ın has kulu olarak kendilerini tanımlama.
Evet.
Ve bu has kul olunca da yani birinci sınıf. Yaradan'la özel ilişki kurma. Dünyanın onlara hizmet etmesi gibi bir şey var, fikir var.
Kendileri Allah'ın has kulu, diğer insanlar da onlara hizmet etmekle
zaten
yükümlü.
Otomatik olarak.
Evet.
Yani otomatik olarak sen zaten iki numaraya düşüyorsun. Medine'deki kavganın çıkışı da bundan kaynaklanıyor. Uyanıklık. Yani çünkü Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de malum meşhur bir anlaşma var.
Evet.
O anlaşma imzalanıyor. O anlaşmada şehirdeki Yahudiler dahil herkesle olan bir vatandaşlık anlaşması. Bir usul kaide getiriyor. Yani esasında bu antisemitizme örnek olarak da gösteriyorlar. Yani İslam'ın antisemitik olmadığını.
Tabii.
Ancak tabii Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetleri antisemitizme şey veriyorlar. Örnek olarak da verenler de var. Yani Kur'an ve Müslümanlar antisemitiktir çünkü ayetler vesaire diyorlar. Ancak esasında ayetler antisemitizm beslemiyor. Ayetler Yahudilik meselesine bir dikkat çekiyor.
Evet.
Musevilik meselesine.
O kavram da bir tuzak kavram zaten.
Tabii yani. Kötü örnek, aman bak bunlara dikkat edin veya bunlar gibi olmayın. Bunların peygamberler yaptıkları gibi yapmayın.
Evet.
Vesaire gibi bir takım örnekler veriyor. Burada bir parantez açayım. Bu işaretleri de en iyi okuyanlardan biri de tarihte Türk hanedanlar okumuş bunu. Türkler Hristiyanlar gibi Yahudilere muamele etmedikleri için Yahudilerle Türklerin ilişkileri daha sıcak olmuş. Ancak genellikle bu uyanıklıklarını vesaire şeylerini kendi boyundurukları altına alıp kullanmak üzere kurguyu kurmuşlar. Yani sakalı kaptırmamışlar.
Evet.
Aksine Yahudinin sakalını kapmışlar. Mesela bunu nerede görüyoruz? Orta Asya'da mesela Buhara, Semerkant Yahudileri, Tebriz Yahudileri, İstanbul Yahudileri, Bağdat Yahudileri. Bunlar genellikle Türk hanedanlarının hakim oldukları ve İran Yahudileri hakim oldukları alanla, yani Tebriz, Rey vesaire aynı bölgeler. Buralarda özellikle para yönetim vesaire konularında,
ticaret
konularında bunlara alan açılmış. Bunlar hanedan adına bu tip işleri yapmışlar. Ama hani ölçüyü kaçırmamaları için de bir takım sınırlar konulmuş.
Evet.
Bilmişler ki ölçü kaçtığında kelle gider. Avrupa'daki bu ilişki, bu Yahudi Hristiyan ilişkisi çok daha sorunlu.
Onlar kaptırmışlar bir anlamda.
Kaptırmışlar, efendim söyleyeyim, bu sefer birbirlerine karşı çok kan dökmüşler.
Evet.
Kırmışlar. Biri birini sömürmüş, ötekini katletmiş.
Tabii.
Başa çıkamayınca.
Evet.
Çok ilginç bir şey, ilişki var ama onlara gelmeden şöyle bir şey var. Bu sürgünlerden dolayı bir süre işte sağa sola gittiklerinde de insanlar arasında artık ya Yahudi ise uyanıktır, aman dikkat et, sağ gösterip sol vurur vesaire diye bir şey var, bir anlayış var. Ve Hristiyan teolojisinin kaynaklı da bunlar Hazreti İsa'yı satan, bizim peygamberimizi öldüren veya ölmesine vesile olan adamlar oldukları için
her
buna her türlü kötü muamele caizdir bakış açısı ile karşılaşmışlar. Bunlardan dolayı da genellikle şehirlere yerleşmişlerdir. Çünkü şehirler daha kozmopolit, daha karışık. Birebir düşmanlık onlara daha azalmış. Bundan dolayı da dünyada köylüsü en az olan topluluktur. Peki tabii bunların tarihleri var da süre çok dar. Onun için bu tarihleri çok vermiyorum. Mesela Roma bunlara zulmettiği dönemde Roma pagan.
En azından semavi bir dine sahip değiller onlar.
Evet, semavi bir dine sahip değiller. Her yerden gördükleri şeyde de hep ilahi bir dine mensup olmayanlar tarafından eziyete maruz kalmışlar tarih boyunca. Ve artık şehirlerde biz yaşayalıma karar veriyorlar.
Evet.
Onun için köylüsü çok azdır. Yani hızla da azalmıştır şeyde. Belli ana nokta özellikle de ticaret şehirlerinde var olmuşlar. Nerede kalabalık, hareket, ticaret, liman varsa mesela Ukrayna'ya bakın hemen üstümüzdeki, evet, kuzeyimizdeki sıcak bölge Odessa bölgesi ve Odessa ve o civarındaki şehirlerde ciddi bir Yahudi nüfusu vardır. Niye? Çünkü arkadaki çok geniş topraklardan gelen sevkiyatlar Odessa'da yapılır. Yani adeta borsadır. Tarih boyunca böyle.
Evet.
Gemiyle sevkiyat, tabii, yapılacağı için. Orada mesela çok bir yoğunlaşma vardır. Benzer şekilde nerede başkentler, büyük şehirler varsa oralarda bir
hareketlilik, ticaret neredeyse oraya yerleşmiştir.
Toparlanmışlardır. Böyle toparlanınca da iki güce sahip, evet, olmuşlardır. Bir bilgi, öteki de para. Yani ilimle uğraşmışlar, bilgiye sahip olmuşlar. Onun için Alman aydınlanması denen Rönesans dönemini Yahudiler de Yahudi aydınlanması diyorlar. Çünkü o felsefecilerin malum büyük çoğunluğu, evet, Yahudi. Yani sosyalizmi doğuran ekip de, evet, hakeza. Ve diğer Avrupa'nın, Batı'nın büyük felsefecilerinin de ciddi bir kısmı Prusya, yani Almanya, yani Kuzey bölgenin adamlarıdır. Ve bunların da ciddi manada bir Yahudi kökenlidir. Burada kültürleri çok başkadır. Şimdi buralarda gerçekten toplumumuzda özellikle Gazze olayları dolayısıyla bu Musevilik, Yahudilik çok gündeme geldi.
Karıştırılıyor.
Birbirine karıştırılıyor bir. İkincisi yani bir çok affedersin bir cahillik var. Hani İlber ortada diyor ya cahil diye.
Evet.
Gerçekten bazen arkadaşlar konuşuyorum kendini bir şey biliyor zannedenler de bilmiyorlar. Şundan kaynaklanıyor bu. Kötü niyet yok burada. Konuyu anlatan bir noktadan öğreniyorlar. O bir kişiden veya bir benzer kaynaktan, fikir kaynağından aldığında bazı noktaları atlayarak geliyor. Atlayarak geldiğinde insanın kafası karışıyor. Çünkü bir fikir sahibi oluyor. Başka bir yere gelip anlattığında bir bakıyor ki ya Allah Allah bir de bunlar varmış diyor. Esasında tarihte gelen bir mesele bu. Meseleyi her yönüyle ele almak lazım. Çünkü bu konu herkesi ilgilendiriyor. Özellikle bizim coğrafyada. Hani biz Çin'de yaşasak Yahudi konusu çok bizi ilgilendirmez. Veya Uzak Asya'da yaşasak. Çünkü oralarda yok gibi bir şey. Ama bizim coğrafyamızda yani Avrupa tarafında da yani Orta Doğu'da da bu mesele var olan ve bolca gündeme gelen bir konu. Onun için konuyu tam öğrenmemiz lazım.
Tarih boyunca bir arada yaşamış bir milletler sonuçta.
Tabii yani, evet, sonuçta şöyle bakarsanız Orta Doğu dediğiniz coğrafyayı da zaten genellikle Türk kökenli hanedanlar yönettiği için Orta Doğu'daki her konu da bizi ilgilendiriyor.
İlgilendiriyor.
Olaya bu şekilde atmak lazım. Farklı kaynaklardan konuyu öğrenmek lazım. Bir de tarihi tarafı da var. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela gittikleri her yerde eziyete uğradıkları için de sürekli zekaları diri kalmış. Evet. Çünkü her an bir teyakkuz halindeler. Hatta şöyle bir şey var. Mesela Yahudiler mülk edinmez, mülk kiralar, nakitte kalır veya malda kalır. Çünkü malı veya nakdi bir yerden bir yere sevk edebilirsiniz. Ama mülkünüzü
sevk edemezsiniz.
Bundan neden kaynaklanıyor mesela? Bulundukları yerde kendilerini güvende hissetmemekten kaynaklanıyor. Ve sürekli de onun için kafayı da çalıştırıyorlar. Yani bir rehavet muhatap değiller. Sürekli teyakkuz halinde olduğunuzda sen de ben de aynı şeylere haiz oluruz. Yani, evet, bizim soyumuz da bu şekilde davransa gerçekten biz de, evet, şey yaparız. Farklı bir yere geliriz. Bu doğal bir, insani bir durumdur. Tabii Avrupa'ya yerleşmeleri, yani o Yahudilerin büyük sürgünden sonra tamamen dağılmalarından sonra her yere yerleşiyorlar. Özellikle de Avrupa'ya geçişleri ve Avrupa'da Musevi, yanlış hatırlamıyorsam, Talmud'a göre, yani Yahudi şeriatına göre Yahudilerin kendi arasında faiz haram,
dışarıya faiz caiz.
Bunu yaptıkları için de Hristiyanlıkta da yine faiz, tefecilik sakıncalı bir durum. Ama Yahudiler bu işleri çok ciddi yapmaya başlıyorlar.
Kendi aralarında.
Evet. Avrupa'da güçlenmelerindeki sebeplerden bir tanesi bu. Çünkü Avrupa derebeylikler çok hakim oldukları için her bölgenin ağası, paşası, derebeyi ile ilgili ayrı bir şey var. Para trafiği var.
Hı.
Yani pek çok müşteri var birbirinden farklı. Tek bir devlet yok. Bir. İkincisi özellikle Kudüs'ün kesin Müslümanlar elinde kalmasından sonra oralardaki şövalyelerin, şövalyeler var. Mesela tapınak şövalyeleri, hospitaller var. İşte bu yolculuk ve konaklama evet, şövalyeleri. Evet, evet. Mesela şövalye de bizde yanlış anlaşılıyor. Şövalye savaşçı gibi. Hayır. Şövalye bizdeki tabiri mücahit gibi esasında Hristiyan terminolojisinde. Yani hayatını Tanrı'ya adamış savaşçı. Çok hem bedenen güçlü, hem zihnen güçlü, hem imanen güçlü filan falan. Bunlar da Kudüs'ten çıkartılınca onların çünkü hepsinin bir görevi vardı orada.
Tabii.
Kudüs'te.
Korumakla görevli.
Korumakla işte, görevli, bakımla görevli, lojistikle görevli, hepsiyle evet. görevli. Böyle seçme adamlar. Bunlar da Avrupa'ya gittiklerinde yarı Yahudi, yarı Hristiyan gidiyorlar.
Melez bir...
Evet, çünkü inanç olarak. Çünkü Kabalizm'den vesaireden etkileniyorlar. Bir de malum eski ahit, yeni ahit. Yani Tevrat, evet. İncil ilişkisi var. Bizim çok bilmediğimiz bir meseleler ama sonuçta onlar İngilizcesi Old Testament, New Testament diye eski ahit, yeni ahit diye tabir edilen iki kitabı da kabul ediyorlar. Bu ilişki getirdiği bir şeyle yine şeyler Avrupa'ya gittiğinde bu şövalyeler bir kısmı da bu Yahudilerle ilişkileri var. Hatta Masonluk vesaire hepsi buradan
doğuyor. Tabii oradan çıkıyor.
Bu ilişkilerden çıkıyor. Para yönettikleri için biraz da böyle sevilen adam haline geliyorlar. Hem ittirilip kaktırılıyorlar hem seviliyorlar. Çok garip bir ilişki var bu noktada ve İlim konusunda da çok odaklılar. Yani ilme ulaşma, bilgi için çalışma, mühendislikte de öyle, sadece felsefe tarafı değil. Hmm. Konulara çok odaklılar. Ama talihin döndüğü yer Amerika kıtasının keşfi.
Evet.
Yani dünyada Yahudiliğin lig atlaması
Amerika'nın keşfiyle.
Amerika'nın keşfiyle. Çünkü Amerika'ya göç ettiklerinde Avrupa'daki o antisemitizmden de kurtuluyorlar. Malum İspanya, bunlara yani Katolikler çok tabii. ciddi zulmediyorlar. İşte oradaki Endülüs Müslümanları birlikte aynı kefeye koyup katlediyorlar.
Evet.
Esasında tarihi olarak Yahudi-Müslüman ilişkisi çok daha sıcak. Onun için Cumhurbaşkanımız Batı'nın size karşı borcu var, bizim size karşı borcumuz yok derken kasıt oydu.
Evet.
Çoğu insan bunu anlamadı. Yani Müslüman topluluklarda Yahudilere doğru düz zarar gelmemiş. Müslümanlarla Yahudilerin kavgası 1930'larda hafif başlıyor. 48'de esas İsrail kurulunca kıyamet kopuyor.
Şimdi Avrupa'nın vermiş olduğu destek aslında geçmişteki günahlarının bir kefareti gibi görüyorlar. Evet, geçmişte evet. bunları ezdik, zulmettik, öldürdük. Bari bugün destek çıkalım.
Bayağı yani hem evet. yani Auschwitz'ten önce, Hitler'den önce İspanya'da var. Ayrıca da zaman zaman Avrupa'da milliyetçilik vesaire yükseldiğinde veya dindarlık yükseldiğinde evet. bölgesel olarak bunların malına çökülmüş, evet. zulmedilmiş vesaire. Ama Yahudiler de şöyle, Yahudiler de kendine geldiklerinde hemen para kazanmaya başlarlar.
Evet.
Tabii şöyle, oyunu kuralına göre çok iyi oynadığı için çok hızlı para kazanır ve uzun erimde sen ondan değil, o senden para kazanmış olur. İyi sistem kurarlar çünkü uyanıktırlar. Nerede boşluk var, nerede ne yapılacağını çok iyi bilirler. Ve bugün dünyadaki sanayi devleri onlarda olmasının sebebi de budur. Bir de şunun da etkisi oldu kardeşim. Çok fazla başlarına bir şey geldiklerinde farklı farklı tecrübeler olmuş. İkincisi kapalı toplum. Dünyadaki X yerdeki adamla Z yerdeki adam birbiriyle ciddi irtibat kurmuş.
Evet. Destekliyorlar birbirini.
Destekliyorlar. Ben hatırlıyorum. 1980'lerde yani Özal daha yeni açıyordu. Dünyanın X yerine giderken yanında para götürmek, para çıkarmak Türkiye'de çok sorunluydu. Kapalı çarşıdaki bu para işini onlar yönetirlerdi.
Hmm.
Nereye gideceksin? Fas'a gideceğim. Bir kağıt yazar veya bir şey verir sana. Fas'a git falan şeyime ver. Kaç para alacaksın? $20,000. Da oradan al parayı.
Bir kağıtla o parayı
Nereye gideceksin? Londra'ya gideceksin. Nereye gideceksin? İşte Atina'ya gideceğim. Nereye gideceksin? Fark etmez yani. Hangi ülkeye gittiğin fark etmez. Muhakkak orada bir düzen vardır.
Kurmuş.
Böylece tabii dünyada para hareketini de iyi yönettiler. Amerika'dan önce onu şey yapayım. Protestanlık daha bir alan açtı Yahudiliğe. Protestanlık nerede yayıldı? Malum Kuzey Almanya, Hollanda, İngiltere. O civarda yayıldığı için. Oralara doğru daha çok kaydılar. Sonra da Amerika'ya geçtiler.
Amerika'ya geçmiş oldular.
Esas Amerika'ya geçip ülkenin yeniden kuruluşunda var oldukları için
evet.
paraya ve sisteme hükmetmeye başladılar.
Evet, tümüyle hakim oldular zaten.
Tümüyle hakim. Evet. Çünkü işte bugün Rockefeller tabii, veya Rothschild denen aileler o zaman gittiler.
Evet.
Tabii burada bir efsane üretiyorlar. O bir sorunlu alan. İkincisi dünyada Yahudilerin ciddi bir kısmında da benim şahit olduklarım da var. Dinlerinden kopmuşlar.
Evet.
Çünkü dini yaşamaya kalktıklarında kurallar çok sıkı. O çok sıkı kurallara göre yaşayınca
para kazanamayacaklar.
Para kazanamayacaklar, bir sürü şey evet. yapamıyorlar. Mesela ben hatırlıyorum okulda, okul yıllarında bir solcu bir hocamız vardı. Onlar tartışırken işte Yahudiliğin kadını ikinci, hatta üçüncü gördün deyince, ya dedi Golda Meir var dedi. İsrail Başbakanıydı dedi. O zaman cevap verememiştim. Sonra baktım ki bugün İsrail'i kuran ekip zaten dinle arasına mesafe koymuş Yahudi grubu.
Siyonistlik belki
evet,
de anladın.
Siyonizmin oluşturduğu evet. Yahudi grubu zaten dinle mesafeliler. Evet. Yani bunlara böyle radikal değil veya milliyetçi. Musevilikle alakaları yok, Yahudilikle alakaları var. Dinden ziyade etnik olarak bu işi yapalım hı-hı. meselesi. Amerika'ya göç edince, orada para kazanınca bu sefer Avrupa'da da protestanlık yayılıp Katoliklik geri geldikçe
yine yer açmış oluyorlar aynı.
Kendilerine yine bir alan açmış oldular. Ve burada 1800'lerde ulusçuluk başlayınca Yahudilerin bir yurdu olsun fikri geldi. Normalde bu iş unutulmuştu.
Evet.
Yani Hazara'dan sonra Yahudi devleti fikri unutulmuştu. Dindar Yahudiler buna karşı çıktı. Hala da karşı çıkıyorlar bugün. Haredin veya Hasedik denen bu kıyafetler var ya, görmüşsündür
evet,
siyah
evet, evet.
Kıyafetli, şapkalı, ya kürklü şapka giyerler ya fötr şapka takarlar. Onlar Mesih gelmeden bize devlet kurmak yasaklandı hı-hı. fikrindeler. Onun için Filistin'i destekliyorlar. Çünkü İsrail'i hatalı buluyorlar. Bu Tanrı'nın izniyle kurulmuş bir devlet değildir. Tanrı bize Mesih gelince bunu şey yaptı. Daha öncesinde yaptığımız günahlardan dolayı bunu bize yasakladı.
Hı-hı.
diye bir şeyleri var, fikirleri var. Onun için görürsün böyle elinde Filistin bayrağı sallayan bir şey.
Evet, evet.
Çok insanın kafası
bir,
karışıyor.
Bir kısmı yani, destekliyor, evet.
Ne alaka diyorlar. Adam Yahudi, hatta bunlar daha büyük Filistin hı-hı. düşmanı gibi kabul ediyorlar ama tam tersi, onlar Tanrı'dan böyle bir işaret gelmeden biz bu işe kalkamayız diye bir yaklaşımları var.
Yeni sistemde baktığınızda İsrail'e hakim olan veya Amerika'da hakim olan kitle, bu dediğiniz belki dinden uzaklaşan, parayı çok üstün gören ve Musevilikle de alakası olmayan kesim. Şu anda asıl zulmü ortaya çıkaranlar, asıl zulmü yapanlar da bu kesim mi?
Böyle düşünenler kimler diye bakarsak şöyle bir demografik olarak bakalım. Evet. Dünyada yaklaşık 25 milyon civarı Musevi olduğu tahmin ediliyor. Bunun 7 milyon İsrail'de. Şimdi bu hesap da, bu mesele de yanlış bakılıyor.
Evet, çoğu dışarıda zaten.
Şimdi en ciddi ekip Amerika'da.
Amerika'da.
Toplam olarak baktığınızda en ciddi ekip Amerika'da. New York'ta tek başına yanıtlamıyorsam 1-1,5 arası milyon Yahudi yaşıyor. Hatta kendi mahalleleri var. Böyle dindar yaşayan mahalleler de var. Ve dindarlık öyle şey ki, ben Kudüs'te de bunları gördüm. Kendi içlerinde de çok mezhep ve tarikat var.
Evet.
Mesela çarşaf giyen kadınlar var. Bildiğin çarşaf. Ve aynı işte mesela cinsel olarak korunmak yasak. Onun için çok çocuk sahibiler. Böyle bir sürü şeyler var.
İnanışları var.
Bir sürü inançları evet. var. Ve özellikle tabii İsrail'de. İsrail şöyle yapmış. Bunun hepsine maaş bağlamış. Siz Allah'a ibadet edin. Başka bir şey yapmayın diye. Çünkü bunlar bir şey yaptıkça İsrail'e müdahale ediyorlar.
Evet.
Müdahale ettikçe kavga çıkıyor. Böyle bir ilginç tarafı var. Zaten bugün İsrail'in kendi içinde büyük kavga var. Bu Gazze olayının patlaması tabii. esasında kimse söylemiyor ama İsrail'deki hükümetin işine geliyor.
Evet.
Yani biz hep böyle farklı taraftan bakıyoruz. Bu bizi yanıltıyor. Müslümanlar bu bakıştan çıkması lazım. Yani bu iş nasıl oldu, bu iş kime yarıyor vesaire diye bir feraset bunu gerektiriyor. Bugün İsrail Yahudilerin içerisinde şöyle bir kavga vardı. Dindarlar ve laikler, sekülerler. Sekülerin içerisinde liberaller var, solcular var. İki farklı kesim var. Dindarlar da iki yerde kavga ediyorlar. Ana noktaları söylüyorum. Çok şey var da. Bir tanesi, siz Allah'ın koyduğu kurallara aşırı hareket ediyorsunuz. Tamamen dinle, imanla işiniz kalmadı. Sizin yüzünüzden başımıza taş yağacak deriz ya.
Evet.
Yani öyle bir bunlara sekülerlik suçlaması var.
Evet.
İkincisi de eskiden beri yaptıkları gibi, siz Mesih gelmeden devlet kurdunuz.
Devlet kurmaya çalışıyorsunuz.
Bu adamlara zulmediyorsunuz. Müslümanlara. Hı hı. Böyle bir bizim şeyimiz yok. Böyle bir talebimiz yok. Siz burada hata yapıyorsunuz. Başımıza bela açacaksınız diye bir yaklaşımları var. Ama dindarlar da kendi içlerinde çok grupları var.
Evet.
Yani böyle bir yekpare bir dini grup yok şeyde. Çünkü aynı hani bazen bizim Müslümanlar diye işte Müslümanlar niye çok parçalı diye. Hı hı. İnsanoğlu çok parçalı olmaya meyyal.
Farklı bir dinde de olsa aynı zaten.
Abi her şeyde.
Evet.
Bak sen çok uzun yıllar İstanbul'dasın. Bir mesela Fener Galatasaray maçı olsun.
Evet.
Yani nasıl yıkılır ortalık? İnsanlar ayrışmayı seviyorlar. Yani
gruplaşmayı.
Tabii yani
evet,
devlet mesela polis falan. Biraz tedbir az alsın kesin kan dökülür.
Tabii.
Camlar, kapılar, çerçeveler,
tabii,
arabalar
tabii.
yıkılıyor. Bir futbol ve maç.
Evet.
Ve göğe centilmenlik ve barıştır futbolun temsil ettiği fikir. Ama ne kadar sertleşebiliyoruz? İnsanoğlu
evet.
Zaten ayrışmak
parçalanmaya
üzere parçalanmaya meyilli. Onun
sahip.
İçin
evet.
Tabii bu din konularını bilmeyenler işte din insanları birleştirmiyor, ayrıştırıyor gibi bakıyorlar. Ama esasında o ayrıştırmayı yapanlar insanların kendileri. Bu noktayı bir kere kesin ortaya koymamız lazım. Türkiye'den böyle hayır efendim İngiltere'ye gidin. İngilizlerin meşhur holiganları var.
Evet.
Kendi takımları için sürekli olay çıkartan.
Her fikrin aşırı bir savunucusu muhakkak oluyor.
Ya insanoğlu dünyanın neresinde olursa olsun farklılaşmayı seviyor.
Evet.
Yani diğer insanlarla farklılaşıp bir ekip kurmayı seviyor.
Orta Doğu da aslında tam buna çok müsait bir yapıya sahip. Yani farklı fikirlerin aşırı derecede savunucusunun oldukları evet. Bir yani coğrafya.
Arapların bize evet. Veya selam diye yani tam üstüne bassın değil mi? Ortadaki sorun
evet.
Da bu. Terör örgütü veya bir örgüt diye bir işte direnişçi mi, örgüt mü, özgürlük savaşçısı mı diye çok kavram
farklı
var mesela.
Farklı isimler
evet. Ama bu ortada da 100 yıldır olan bir şey.
Evet.
Şimdi herkes birbirine terörist diyor önce. Sonra o terörist dedikleri devlet kuruyor.
Tabii.
Yani bu çok böyle bir
evet.
Karmaşık
bir döngü halinde
karmaşık bir
evet.
Şey var.
Evet.
Hristiyanlar için geçerli, Müslümanlar için geçerli, Kürtler için geçerli, Araplar için geçerli. Her grup için geçerli bu.
Evet.
Ve herkes birbirini teröristsin sen diyor.
Hı hı.
Şimdi Hamas'a terörist diyorlar. Bir geriye gidelim. El Fethi'ye aynısını söylüyorlardı.
Evet. Yani karşı bugün, görüşte olan terörist oluyor.
Bugün zaten. Filistin Kurtuluş Örgütü ön plana çıksın diyorlar. Ancak bu örgüte 30 yıl önce
terörist
diyorlardı.
Evet.
Yani özellikle işte o Leyla Halitler
tabii,
vesaire
tabii,
o
tabii.
Şeyler. İsrail'in kuruluşuna baktığınızdaki Hagana örgütü ve Irgun vesaire onun altında şey yapıyor. Onlar da başkaları da ona terörist diyorlardı. Ama bir süre sonra yani gücü yeten yetene.
Evet.
Böyle bir şey var. Ve herkes çok sert. Yani şimdi mesela kim yaparsa yapsın biz Müslümanlar olarak bir sivillerin öldürülmesini.
Tabii.
Asla meşhur göremeyiz.
Evet. Her dinde olduğu gibi bizim dinimizde de aslında savaşın bir hukuku var.
Hukuku var ve
kuralı var, kaidesi evet, var, bir çerçevesi var.
Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel belirlemiş.
Evet.
Yani muhabbetler, din adamları, kadınlar,
çocuklar
yani evet. Savaşma kabiliyeti olmayanlar vesaire.
Bizim medeniyetimizde de öyle. Yani bizim Osmanlı zamanında da aman diyene el kalkmaz diye şeyler var mesela. Bırakın onu kategoriye ayırmayı. Sizinle savaşıyorsa ama aman dediyse o zaman
teslim olunca
da bitiyor olay.
Bitiyor olay.
Evet.
Zaten Osmanlı'nın üçte biri gayrimüslim. Şimdi oraya evet. Girmeyelim hiç çıkamayız.
Evet. Vakitte bitti. İşaretler de gelmeye başladı.
Evet. Şimdi bugüne doğru gelirsek Siyonizm işte 1800'lerde doğmaya başlıyor. Yahudilerin bir devleti olsun fikri. Her milletin devleti olsun fikri
evet.
Dünyada başlayınca bizim de bir devletimiz olsun, Yahudilerin de bir devleti olsun diye kendi aralarında verdikleri bir karar. Daha doğrusu tartışıyorlar.
Evet.
Burada bırakalım.
Devam edelim bence.
Çünkü
günümüzde de karıştırılıyor. Bu kavramlar evet. Karıştırılıyor.
Hatta şöyle bir şey yapalım. Soru sorarlarsa bize o sorular üzerine de spesifik diyebiliriz.
Peki izleyicilerimizden programda... o zaman talep edelim.
Evet.
Sorular geldiğinde o sorulara göre biz programı
şekillendirelim. Bir dahaki programı şekillendirelim ama yani 1800'den,
ana çerçevemiz bu.
Evet, 1800'den
itibaren
sonra...
almış olacak. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Bey ile beraberdik. Aslında Yahudiliğe, Museviliğe ve Siyonizme değinmeye çalıştık. Fakat bunun kökenine inmeye çalıştığımız için bu programda belki vaktimiz yetmedi. Kaldığımız yerden devam etmek üzere şu anda. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.